Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yine sizlerle beraberiz bu sefer. Aslında hani birkaç haftadır aslına bakarsanız güzel haberlerle gidiyorduk. Fakat bu hafta zam haberiyle de karşınızdayız. Bu hafta başka yeni güzel haberler de karşınızdayız ama bu sefer zam var. Çin'den artık biliyorsunuz hepiniz. Çin'le ilgili her şey, yani her programda mutlaka Çin'den bir otomobil, bir model, bir yenilik, bir şey var. Zam bir zamandır yoktu, artık onun da zamanı geldi, onu da böylece almış olduk. Konuşuyorduk da aslında, hani nasıl yok falan diyorduk. Çağırmadık biz, inanın bizden ilgisi yok ama hani oldu bitti, böyle durum. Bunun dışında tabii ki her hafta olduğu gibi sizlere hatırlatmak istiyoruz. Eğer bizi daha önce seyrettiyseniz, bu bölümü seyrederken böyle aman iyi güzelmiş ya, bu da muhabbet güzel, haberler iyiymiş, sardı beni diyorsanız eğer lütfen, ki zaten yapıyorsunuz, teşekkür ederiz, emojilerle, yorumlarla, küçük yorumlarla destekleyin bizi lütfen veya arkadaşlarınıza bölümü gönderin, like edin, işte abone olun kanala dedikten sonra tabii ki kim, sevgili Barış Cankı, Donanım Haber'in sevgili otomobil editörü. Nasılsın, ne var ne yok, iyi misin?
Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
Sağ ol, çok teşekkür ederim. Şimdi böyle hani onu söyledim, biz çağırmadık olayı ama yani zam geldi, evet, sonunda. Onunla da başlamayacağız. İstersen onu sonraya bırakayım ama ben bir hani neyin zammı, hani herkesin haberi vardır ama neyi ne kadar oldu bir konuşacağız. Ama önce senin de toplantısına gittiğin, Türkiye'de lansmanın da yapıldığı Opel'le ilgili. Seninle aslında biz bunu konuştuk şöyle bir, hatta ben geçmişten şöyle eskilerden bir dedim ya, eskiden Frontera şöyle demiştim. Onun haberi, Frontera elektrik, nasıl buldun Frontera elektriği?
Frontera biraz ilginç. Yani biliyorsun Frontera ismi zaten seninle konuşmuştuk dediğin, evet, gibi. Böyle 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında biraz daha 4x4 arazi havası, böyle Isuzu'dan devşirme bir marka, mühendisliği dediğimiz değişiklikle, geçişle Opel tarafından satılan ama hani belli bir kendisine kitle edinen bir modeldi. Dediğim gibi daha çok 4x4 arazi kullanımına, off-road'a odaklanıyordu ama yeni gelen Frontera yani bunların hiçbirine sahip değil. Daha çok işte günümüz teknolojileri nedir bunlar? Hibrit motor, %100 elektrikli motor gibi modern teknolojilerle donatılmış biraz daha şehirli bir SUV olarak, B SUV olarak karşımıza çıkıyor. Yerini aldığı model Crossland. Crossland'in ürün gamından gideceğini ve onun yerine başka bir model geleceğini zaten konuşuyorduk. İşte onun yerine gelen model Frontera oldu. Frontera ile beraber, bunu da belirtmiş olayım, Opel'in ürün gamında, otomobil, binek otomobil gamında %100 elektrikli versiyonu olmayan bir model kalmadı. Biliyorsun sadece Crossland'in yoktu. O da zaten yenileneceği için yoktu. Şimdi Frontera ile beraber tamamlanmış oldu. Frontera aslına bakılırsa güzel bir model. Ben de yakından görme şansı elde ettim. Dünya lansmanı İstanbul'da yapıldı, Bakırköy'de yapıldı. Biz de katıldık. Tasarım
dünya
olarak
lansmanı,
güzel
bir otomobil. Ben Türkiye lansmanı zannetmiştim. Dünya lansmanı diyorsun.
Yok, dünya lansmanı. Hatta işte Orta Doğu'dan, farklı yerlerden basın mensupları da vardı tanıtıma gelen. O yüzden bir dünya lansmanıydı. Daha önce tanıtımı yapılmıştı ama sadece dijital ortamda tanıtılmıştı.
Çok güzel. Güzel haber. Bunu sevdim bak. Neyse. Buradan Frontera, buradan bir gol hakkını verdim ben. Tamam, peki.
Yani şöyle, tasarım zaten hani biliyorsun birçok yeni Opel modelinde belli bir yüz kullanılıyor. Artık marka, model kimliği olarak değil de marka kimliği olarak devam ediyor birçok üretici. Opel'in de kendi kimliği şu anda Opel Vizör tasarımı, ki hani Frontera'nın ön tarafında da zaten bunu net bir şekilde görüyoruz. Diğer modeller de işte Grandland olsun, Corsa olsun, Astra olsun, birçok şekilde bunları görüyoruz. Bir B SUV ama boyut olarak kısaca bahsetmek gerekirse B Plus olarak adlandırabiliriz. Neden böyle diyorum? Çünkü 7 kişilik, 7 koltuklu seçeneği de olacak. Yani 7 koltukla B SUV'yi yan yana koyduğunuzda biraz garip kalıyor. Evet, buna katılıyorum ama o yüzden yakından baktığınızda da biraz B Plus, B ile C arası gibi görünüyor. 3. sıra koltuklar olacak opsiyon olarak ama ben orada hani ufak çocukların oturabileceğini düşünüyorum. Bize gösterilen ön üretim modelinde yoktu bu arada koltuklar. Olsaydı deneyimleme şansımız olurdu ama çok böyle hani yetişkinler için bir bacak mesafesi sunacağını düşünmüyorum. Araba çünkü gayet kompakt bir araç. Onun dışında öncelikli olarak %100 elektrikli versiyon satışa sunulacak. Güç veya tork verileri belli değil ama 300 kilometre menzil sunacağını biliyoruz. Batarya kapasitesi de 40-44 kWh civarında olacak. Küçük bir batarya kullanılacak. İlerleyen süreçte 400 kilometrelik uzun menzilli seçenek olacağını da söylediler. Yani uzun menzilli versiyonu bile 400 kilometre deniyor. Hani günümüzde ortalama değerin biraz altında olduğunu kabul ediyorum ama sanki biraz daha şehir içine odaklanan bir araç olduğunu düşünürsek bu değerler makul olacaktır. Neden? Çünkü küçük batarya demek elektrikli otomobilde biraz daha fiyatın aşağıya çekilmesi demek ki
evet.
Opel Frontera'da maliyeti düşürebilmek için birçok şey yapmış. Örneğin Dacia'dan alışık olduğumuz gibi giriş seviyesinde multimedya ekranı olmayacak. Orada bir ortada akıllı telefon tutucu olacak. Siz telefonunuzu oraya bağlayıp multimedya ekranı gibi kullanabileceksiniz. Neden işte bunlar? Hani biraz daha giriş seviyesi maliyet, fiyatını evet. düşürelim. Maliyetten kısalım diye. Üst seviyedeki GS donanım seviyesinde ise 10 inçlik multimedya ekranı olacak. Bu arada dijital gösterge paneli iki versiyonda da olacak yani. Yanılmıyorsam o da 10 inç civarında. Üst seviyede iki ekranla beraber Opel'in Pure Panel dediğimiz o kavisli dijital kokpitini net bir şekilde göreceğiz. Ama giriş seviyesinde multimedya ekranı olmayacak, bu net. Onun dışında merak edilebilir belki sunroof olmayacak. Ve bize gösterilen modelde elektrikli bagaj kapağı yoktu. Büyük ihtimalle o da üretim versiyonunda olmayacak. Hani bu donanımları merak edenler için kısaca bahsetmiş olayım. Hemen bir de şunu söyleyeyim, ekleyeyim. Sadece %100 elektrikli versiyon olmayacak. 48 volt hafif hibrit seçenek de olacak. Onun da detayları açıklanmadı ama zaten Stellantis'in mevcut modellerinde tek tek gelmeye başlamıştı. Seninle çok konuşmuştuk bunu. 136 beygir güç üreten 48 volt hafif hibrit seçenek. 6 ileri çift ıslak kavramalı şanzımanla kombine edilen. EAT8 veya işte EAT6 şanzımanla değil. Islak kavramalı şanzımanla kombine edilen bir 48 volt hafif hibrit sistem. Bunda da görev yapacak.
Yani şimdi tabii Frontera'yı konuştuk, hani tekrar oraya bir böyle bir geri dönsek aşağı yukarı beklentilerimizin, konuştuklarımızın ve hayal kırıklıklarımızın tamamını aslında yansıtıyor senin söylediklerin gibi geliyor bana. Sadece yani ben biraz daha beklediğimden biraz daha büyük gibi anladım. Ama yine de çok büyük değil. Yani eski Frontera ile eski Frontera büyüklüğü kesinlikle yok, fakat
tabii ki
beklediğim kadar da küçük değil. Hani böyle Corsa'nın işte SUV'leştirilmiş bir halinden ziyade Astra'nın SUV'leştirilmiş bir hali gibi anlıyorum. Doğru mu düşünüyorum acaba?
Az çok, evet, dediğim gibi hani B ile C arasında bir konumda olabilir.
Evet. Yani peki sana şey sorayım. Arka koltuğa oturma şansı bulabilir mi? Yani o hani şey nasıl? Mesafe nasıl? Hani orada iyi bir mesafe var da arka tarafa da mesafe kalabilir mi?
Arka taraftaki, arka koltuklardaki diz mesafesi iyi. Hani arka tarafın genişliği güzel. Bir, kendi sınıfına göre değerlendirirsek güzel bir mesafe var. Ama hani üçüncü sıra koltuğu koymak için acaba arkaya bir öne arkaya kaydırılabilir koltuk ekleyecekler mi? Nasıl bir seçenek sunacaklar? Onu henüz görme şansı yakalayamadık.
Evet, yani tabii şunu söylemek lazım. Ön taraftan zaten artık bu bence Opel'in pek de kolay vazgeçmeyeceği bir tasarım haline geldi. Hele elektrikli araç için daha da uygun bu durum. Bu öndeki bu kullandığı işte zannediyorum Astra ile mi görmeye başlamıştık? İlk önce Astra mı böyleydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Sanki onlarda
Astra'dan önce de görmeye başlamıştık aslında.
Öyle mi? Tamam, peki. Yani ben seviyorum bu ön yüzü, ön tasarımı. Tatlı bir havası var gerçekten. Opel'in zaman zaman kendine has modellerinde böyle zaten konuşuyoruz. Stellantis'in işte serilerinde Peugeot'un bir işte karakteri var. Ne bileyim ya Citroen'in var, hani bunlar işte artık biliyoruz yani bu Citroen'dir diyorsun. Ya yani bir Citroen'in bir modelidir diyorsun. Keza Peugeot için de öyle. Artık çok net oturdu. Yani çok az ayrım yapacak yer kaldı zannediyorum. Opel'de de durum bu yani. Opel'e bakınca, yani bu araca bakınca logo olmasa şurada bu Opel abi dersin direkt olarak. O yüzden oturdu, hani bu imzaları falan biraz az çok değişiyor belki ama bence güzel. O anlamda iyi. Fakat tabii ki bir Frontera değil bu araba benim gördüğüm kadarıyla. Hani o eski benim arkadaşlarım vardı.
Aynı isim, bambaşka karakter.
Tabii ya. Benim arkadaşlarım vardı. Frontera almak için uğraşanlar vardı. Böyle eski gideyim işte mekanik, o aman hem de böyle heybetli araç falan filan. Bu öyle değil. Neyse, yeni dönem Frontera'sı bu. O yüzden bir şey demeyeyim. Peki, çok teşekkür ederim. Hemen bir sonraki haber, ki zaten aslında bizim de pek de hani yani ne diyelim, mecburen dediğimiz duruma geleceğiz ama yapacak bir şey yok. Zam haberine gelelim madem öyle. Ne oldu da şimdi biz bu zamı konuşuyoruz? Neden zam geldi? Hangi aydayız? Mayıs ayına girdik. Var mıydı böyle bir şey bilmiyorum ama Mayıs ayında zam oluyor muydu, yoksa hani yıl ortası şöyle bir vergilerle beraber bir daha bunu elden geçirelim mi dediler? Hiç anımsayamıyorum. Sanki yıl ortasında ikinci bir otoyol zammı olur muydu?
Yani olmazdı diye hatırlıyorum. Geçen yıl şöyle bir Eylül-Ekim gibi zam yapmaya çalışmışlardı. Sonrasında bir tepki gelince ki hani
Evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsun 2023
Seçim
boyunca
vardı.
zam yapmayacağız demişti. Onun ardından iptal etmişlerdi. Yeni yılda zam mı yansıtmışlardı? Şimdi
Evet.
böyle aradan geçen bir 4-5 aylık süreçte bir kez daha zam gelmesi gerçekten kötü oldu ki senle de hani her zaman konuşuyorduk bunu. Böyle acaba şu anda hani makul fiyatları falan diye şey yapıyorduk ama şu anda
Çok bravo.
gerçekten güzel derecelere çıktı. Güzel bir zam
Var
geldi.
ya, yani gerçekten ben de bunu hatırladım, biliyorsun. Gece görünce bildirimi, Allah dedim, herhalde bizim tam da bu aklıma geldi. Biz konuşmuştuk ama
Evet.
dedim hani, ya gene fena değil, ama tabii o zaman da konuşmuştuk. Yani bir seçim vardı önümüzde. O seçim zam mı oldu demek ki? Onu anlıyoruz. Yani seçim var. Şimdi o kadar da üzmeyelim. Seçimden sonra da hemen de olmaz bu. Hani seçimin ertesi günü yani bir de çünkü
Evet.
öyle düşünelim. Kaybedildi. Hadi bakalım bir de ceza verin gibi olur. Halbuki aslında tabii durum şu. Yani zaten beklenen, aslına bakarsan aşağı yukarı korktuğumuz fakat beklediğimiz de buydu. Korktuğumuz başımıza geldi benim anladığım. Nasıl durum şu an, hani şöyle ben tabii açtım şimdi yansıtacağım ama sen ne düşünüyorsun? Dinlemek istiyorum seni, gerçekten yorumlarını çok merak ediyorum.
Ya şöyle hemen tabii ki geçiş ücretleri ne kadar oldu onu da şöyle kısaca bir söyleyeyim. Zaten en çok kullanılan İstanbul'un iki köprüsü 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri için otomobil geçiş ücreti 24 liraya yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti 10 lira oldu. Üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim'den ise otomobiller artık 49 liraya geçecek. Yani bunlar tek yönlü geçişler zaten. Bu şekilde
Ha.
artık ücretlendirmeye başlandı. Onun dışında İstanbul için merak edilen bir şey daha vardı. Hani köprü ve otoyollar diyoruz ama Avrasya Tüneli zamlandı mı şeklinde sürekli bir merak vardı. Avrasya Tüneli de zamlandı. Avrasya Tüneli'nde de yanlış bilmiyorsam otomobil geçiş ücreti 112 liraya yükseldi. Tabii ki bu gündüz tarifesi için. Gece tarifesinde yanılmıyorsam yarı yarıya düşüyor. 56 liraya falan geliyor. Ama gündüz tarifesinde otomobiller de Avrasya Tüneli'ne zamlanarak 112 liraya yükseldi bir geçiş. Onun dışında tabii ki diğer köprülerimiz var. Biliyorsun Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü veya Osman Gazi Köprüsü. Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti de 419 liraya kadar çıktı. Osman Gazi Köprüsü de 399 lira oldu. Yani aslında bayağı yüksek bir zam yansıtıldı. Bu arada hem gördüğümüz gibi Karayolları Genel Müdürlüğü hem de Yap İşlet Devlet tarafından
Evet.
özel şirketler tarafından işletilen otoyollar ve köprülere komple zam geldi. Hani bunu da belirtmiş olalım.
Komple komple komple zamlıyız. Evet, peki. Yani tabii dediğim gibi şimdi bunu bekliyorduk. Daha önce de belki söylemişizdir. Bu artık köprülerde, özellikle İstanbul için söyleyelim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz köprüleri. Özellikle 15 Temmuz daha önce işte daha ucuz, en ucuz köprü idi. Ve hatta bu sorulduğunda işte, ya işte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü daha pahalı, İşte ikisini aynı fiyata çekmeyi düşünmez misiniz tarzında bir yorum gelmişti. O dönemki Ulaştırma Bakanı'nın sözü de şöyle olmuştu. Hayır, 15 Temmuz Köprüsü'nün fiyatları ucuz, diğeri normal demişti. O yüzden ikisini eşitleyeceğiz demişlerdi. Aşağı yukarı zaten oraya da geldik. Tabii bir taraftan da gene eskiden, artık bunlar mazide kalan şeyler. Hani bir tarafa girerken ödüyorsun, tekrar o tarafa geçtiğin zaman da bir şey ödemiyordun. Yani tek yönlü vardı. Ha, yani bu tek yönlü fiyat konusu dünyada da böyle mi? Dünyada anladığım kadarıyla farklı, yani Amerika'daki arkadaşlardan, Avrupa'daki arkadaşlardan duyduğum kadarıyla, ben çok hatırlamıyorum, öyle geçip de bir şey verdim ettim diye bir durum hatırlamıyorum. O yüzden söyleyeceğim. Var yani, köprüler genelde ucuz değil. Fakat hep bir, yine anladığım kadarıyla hep bir ucuz ve alternatif veya ücretsiz alternatif oluyor anladığım kadarıyla. Bizde öyle bir şey de yok. Yani bizde mecbursun
Evet,
kullanmaya.
bizde köprülerin alternatifi Avrasya Tüneli. O da 80 liradan
Ha ya.
112
Yani.
liraya çıktı.
Evet, bizde alternatif, evet tabii canım, bizdeki alternatif şey, yani yürüyerek de geçiyor. Bir yer öyle bir şey de vardı. Boğaz Köprüsü'nden yürünecekti karşıya falan filan. O da olmadı. Bilmiyorum, o güvenlik sebebiyle olmamış olabilir tabii. Şey yapacaklardı. Yine anladığım kadarıyla alt taraftan bir işte bisiklet yolu yapacaklardı. O mesela ne aşamada bilmiyorum onu. Artık tabii değişimden sonra İstanbul Belediyesi mi yapacak, yoksa Ulaştırma Bakanlığı mı yapacak? Böyle Boğaz Köprüsü'nün alttan, Boğaz'ı bağlayan bir alt geçit, tüp geçit, aynı Marmaray gibi ama yayalar ve bisikletler için yapılacaktı. Onda da pek ses çıkmıyor. Tabii o normal artık ses çıkmaması. Çünkü zor bir dönemdeyiz yani ekonomik olarak. Belki şu an ona bakmıyor olabilirler diye tahmin ediyorum. Geçmiş olsun hepimize. Yani bizim geçen sefer konuştuğumuz Mayıs ayındayız. Ki zaten 15 Mayıs'ın hemen 15 Mayıs'ta duyuruldu ve 15 Mayıs'ın gece yarısından itibaren de geçerli oldu.
Evet.
Böyle baktığın zaman da bizim işte seçim öncesinde beklediğimiz zam mı? Aslında seçim sonu neyse ne diyelim. İnşallah bundan sonra acısını çıkartmazlar. Hani geçen sene işte 4 MTV alıyoruz bu yıl özel yaptıkları gibi. İnşallah öyle ama olmaz.
Onu hiç dillendirmeyelim şu anda.
Peki. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen seyircilerimiz de yorumlarını yapsınlar. Mesela şöyle bir soruyu aslında merak ediyorum. Bu Avrasya ilk açıldığı zaman bana göre çok pahalıydı. Fakat o zaman da çok boştu. Hani ya ne yapalım bari buradan geçelim diyen geçiyordu. Hani işte çok acil artık falan gibi. Şimdi artık zaten trafik orada da fix var yani. Öyle bir trafik yok gibi bir durum yok Avrasya'da. Mutlaka var. O yüzden ben hala sanki ben mi yanlış hatırlıyorum? O yüzden seyircilerimizden yorum isteyeyim. Artık ilk zamanki kadar pahalı değil. Çünkü mesela bana göre şimdi sanki o zaman şöyle geliyor. 200 lira verilir mi ya bu geçişe falan gibi düşünüyorum. Bugün olsa 200 lira abi ne yaptın falan ama abi hiç şansımız yok oradan geçmemiz. Çünkü çok acil gitmemiz lazım falan gibi böyle bir durum aklıma geliyordu benim o zamanlar. Şimdi ise hani ya para bizi eğriltti, yamulttu. Hani 110 lira yani 110 lira 80 liradan 110 lira olmuş. 80 içinde diyordum ki hani gene konu böyle söylemiştim. O yüzden bilmiyorum yani seyircilerimize bırakayım yorumu. Hani ben mi acaba yanlış düşünüyorum? O zamanlar mı çok pahalıydı yoksa hayır o zaman da pahalıydı şimdi de çok pahalı mı? Diyorum ve hemen bir sonraki habere geçiyorum. Güzel bir haber verelim madem hani bunu verdik. Çin yok mu ya bugün? Ha var tabii olmaz olur mu? Bir an diyecektim ki Çin haberim yok falan şaşıracaktı ama tabii ki değil. Hemen ama şimdi Çin'de değiliz bir başka Asya memleketine gidiyoruz. Bakınız efendim çok şık iki araç görüyorum. Ne olmuş Kia tarafında sevgili Barış'tan dinleyelim.
Evet bu sefer Kore'deyiz. Yani Asya'dan çok uzaklaşmadık aslında. Evet. Kore'nin Hyundai'nin tabii ki çatısı altında yani Hyundai markalarından Kia tarafında sevilen bir elektrikli modeli var. EV6. EV6 da aslında Türkiye'de de satışa sunuluyor ama işte biraz işte fiyattan dolayı böyle çok ilgi göremeyen aslında çok teknolojik hatta benim elektrikli otomobil tarafında en teknolojik bulduğum modellerden, en verimli bulduğum öyle modellerden mi? Bir tanesi hem Hyundai hem de Kia grubunda. Dediğim gibi ama fiyattan dolayı böyle çok ilgi göremeyen bir model oldu.
Hyundai Kia grubu aynı zaten değil mi?
Tabii evet.
Evet tamam. Hani iki ayrı grup değil. Ben bir an hani acaba orada mı değişiklik oldu diye düşündüm. Mutlaka seyircilerimiz de beni şimdi hemen linçleyecekler hani rahatlıkla. Hani o fırsatı da vermiş olayım. Ya hem bunu yapıyorsun hem de bunu bilmiyorsun. Nasıl adamsın falan diyecekseniz buyursunlar. Tam zamanı, tam yeri. Evet bu merak ettiğim yalnız sen bak çok kolay kolay söylemiyorsun böyle bu araba yani bunu seviyorum ediyorum diye. Bu araçta elektrikli araç konusunda diyorsun ki bu güzel bir araç benim sevdiğim bir araç diyorsun.
Ya evet dediğim gibi hani sadece bunun özelinde değil ben genel olarak Hyundai grubunun elektrikli otomobillerini teknolojik açıdan gayet gelişmiş, verimli buluyorum. Hani fiyat açısından tabii ki şu an için Türkiye'de genel olarak konuşursak birçok otomobil pahalı yani sadece bunlar değil. Ya, o yüzden çok yaklaşamıyoruz ama.
Pahalı bizim için fix abi yani fix menü pahalı evet, yani Türkiye'de ucuz otomobil diye bir şey yok. Geçen hafta bu arada hani lafa da girdirtmiyorum seni ama Rifter'la ilgili konuşmuştuk ya orada eleştiriler gelmiş bana işte ya da hani böyle fiyatlarla ilgili mesele kimse vermez falan diye ama yani birisi de yorumda demiş ki ya bu arabaların zaten yurt dışı fiyatı %15 ÖTV ile olabilir mi ya bu fiyat demiş bir eleştiri gelmiş ama işin doğrusu yurt dışındaki fiyatı bu araçların yani Rifter, Berlingo, Pro Ace bakın fiyatlarına İngiltere'de bakın Almanya'da bakın fiyat neredeyse fark etmiyor hatta Almanya'da daha pahalı bile yani o yüzden hani ben buradan burada pahalıya alıyorum diye düşünebileceğiniz bir araç değil. Oradaki büyük ihtimalle yanılgı şuradan kaynaklanıyor. Ticari araç deyince sanki binek araç gibi değil. Bunda bir hani süspansiyon yok falan mı düşünülüyor bilemiyorum. Belki oradan öyle bir hata var. Bayağı bildiğiniz bu araçlar son derece dolu. Bayağı bildiğiniz herhangi bir binek araçtaki bütün konforu veren. Çünkü diyelim ki Almanya'daki adam bunu hafif ticari diye almıyor zaten. Yine binek araç olarak alıyor bunu. Ticari olanı bunu panel van olanı yani etrafı kapalı falan filan yoksa öbür türlü işte ben 5 kişilik bir araba alacağım 7 kişilik bir çünkü 7 kişiliği de var onun ki Mesela hani bizim Frontera gibi değil yani. Bayağı bildiğin arkasına doldur git gibi yani.
Tabii canım, kişi olur çok onda. Geniş arabanın.
O yüzden o fiyat noktasında hani burada pahalı olmayan bir arabadan bahsediyoruz. O geçen haftaki Rifter veya Berlingo şimdilerin sonrası da gelecek edecek konuştuğu Opel de bir arada galiba combo da gelmiş. O yüzden onu bir açıklığa kavuşturayım. Bizde evet her şey pahalı fakat o aynı fiyat, o pahalı değil. Şimdi bu pahalı. Neden? Çünkü işte hatta o da aslında bu da tam pahalı değil. Elektrikli. Burada ne kadar fark ediyor sevgili Barış?
Ya şöyle, zaten bizde elektrikler biliyorsun içten yanmalılara göre biraz daha ÖTV'si farklı oluyor. Yani evet. %10 ÖTV dilimine girerse elektrikli otomobiller daha tercih edilebilir oluyor. Ama onun dışında zaten direkt sınır %40'a sıçrıyor. %40 veya %60'a sıçrıyor. O yüzden o dilime girenler hani çok pahalı oluyor. Çok da mantıklı şey olmuyor ama %10 ÖTV dilimine girenler mesela Ioniq 5 tarafında getirilen advanced donanım seviyesi veya Ioniq 6 Hyundai tarafında bu iki modele getirilen yeni donanım seviyesiyle %10'luk ÖTV dilimine sokuldu. Çok bunlar iyi. Mesela 1.7 milyon bandında olan otomobiller ama %40'lık %60'lık dilime girince direkt 2.4 milyon civarına sıçradığı için biraz daha düşündürüyor tabii.
Ioniq 5 ile ilgili bir Nürburgring videosu seyrettim.
5N'dir büyük ihtimalle o.
5N olabilir. Ioniq 5N olabilir. Dehşet gidiyordu yani. İnanılmaz evet. Bir hakikaten arkasında çok sağlam bir araç. Onu sıkıştırmasına rağmen sıkıştıramadı. Ya o videoyu gerçekten yani böyle bir aratsanız YouTube'da bir mutlaka bulursunuz. Dediğin gibi çok ki ben izlerken büyük keyif aldım. Ioniq 5 enteresan bir araç hakikaten. Ya da 5N tabii hani işi değiştiren noktası orası dediğin gibi. Neyse bayağı Hyundai konuşmuş olduk. Yani Hyundai de aslında şey hani seviyor da orada sevgili arkadaşımız aslında ismi de şu an inadına aklıma gelmedi. Çok da bir türlü denk düşüremedik. Kar yağdı, fırtına çıktı. İşte bazı kötü olaylar evet. Da oldu hatta şeyle ilgili değil doğal afetler de oldu. O yüzden bir türlü görüşemedik. Aslında senden bir hani sevdiğin gruptan bir incelemeye bir şey gelse ben de o gün orada olmak isterim. Seni dinlemek, sen de anlatmak isterim doğrusu.
Umarım güzel olur.
Artık sustum tamam hadi anlat tamam da. Peki buyur.
Estağfurullah. Şimdi EU6'ya geçelim tabii ki.
Tamam.
Şöyle bir makyaj operasyonu geçirdi. Zaten tasarımından da görüyoruz. Önceden daha böyle farklı. Şimdi Kia tabii ki elektrikli otomobilleri arttırmaya başladı. İlk başta EV6 gelmişti ama sonradan EV9 geldi, daha büyük SUV modeli. EV9'la beraber aslında bu ışık imzasını gördüğümüz yeni tasarım diline geçiş yapmıştı Kia. Onun arkasından tabii EV5, EV4 olmak üzere yeni elektrikli SUV veya crossover'larını da getirmeye başladı. Onun arkasından EV6 da makyajlanmışken bu yeni tasarım diline, bu yeni ışık imzasına geçiş yaptı. Bence güzel de oldu aslında. Böyle hani ön tarafı biraz daha farklı. Ben eski kasayı da beğeniyordum. Bu kasa da güzel olmuş. Hani böyle eskisi çirkindi de bu güzel olmuş tarzında diyebileceğim nokta yok çok açıkçası. Arka tarafta yanlarda çok fazla bir değişiklik yok zaten. Bir makyaj operasyonundan bahsediyoruz. İç tarafta teknolojik dokunuşlar var, yeni donanımlar var. Nedir bunlar? Örneğin işte baktığım zaman kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği multimedya sistemine dahil edilmiş. Onun dışında direksiyon simidinde bazı oynamalar yapılmış. Sürücünün daha kolay tanınması ve kendini daha kolay böyle içeriye kendi kimliğini doğrulatması için parmak izi okuyucu eklenmiş aracın içerisinde multimedya sistemine. Bunun dışında kablosuz over the ear dediğimiz güncelleme sistemi öncesinde sadece navigasyona gelen güncellemelerle sınırlıydı ama artık aracın bazı elektronik fonksiyonlarını da bu şekilde güncelleme alabilecek EV6'nın gibi.
Ama Tesla gibi değil anladığım kadarıyla. Full update yok.
Evet şu an için full update yok. Ama yavaş yavaş işte önce navigasyon da sınırlıydı. Evet. Şimdi elektronik sistemler de dahil edildi gibi. Aslında yani full update'e yavaş yavaş geçiş yapıyorlar burada.
Çok onun araçta da yok galiba bu anladığım kadarıyla. Yani her araçta yok. Herhalde bu Tesla'ya çok yok, özel evet. Gibi kalıyor. Çünkü bu tip yani Volkswagen içinde olmadığını duymuştum. Bunda da yok. Başka hani düşünüyorum birçok araçta zannediyorum yok. Dediğin gibi eğlence yani o multimedya ekranlarına geliyor. Bizim diğer araçlarda da aslında aşağı yukarı durum böyle. Ama over the ear tabii OTA güncellemesi gerçekten huzurlu, rahat hissettiren bir konu bence. Araba seçimini evet. Etkiliyor.
Yani servise gitmek zorunda kalmıyorsun. Araçla ilgili evet, bir güncelleme abi. Olduğunda direkt internete bağlanıp oradan güncellemeyi indirip gerekli yazılımı elde edip kullanmaya devam ediyoruz.
Olması gereken bence de bu yani. Gerçekten aslında yani mesela şeye benziyor. Öyle demişti bir yıllar evvel Tesla sahibi olan bir arkadaşım şey demişti. Yani onlar şöyle düşünüyor. Telefonunu mesela iPhone'u almışsın işte veya Android neyse almışsın Samsung Galaxy. Arada diyorlar ki abi bize getir bir güncelleyelim cihazı mesela. İşte bir yıl geçmiş falan gidiyorsun oraya veriyorsun telefonu güncelliyorlar alıyorsun falan. Yani oraya getirmek, oraya çağırmak bir utanç meselesi canım olur mu? Nasıl telefon için çağıramıyorsak araba için çağırmamalıyız diyen Tesla demişti. Bilmiyorum tabii ben hani belki başka araçlar da yapıyordur o yüzden şimdi böyle hani Tesla fanboyluk gibi bir şey olmasın bu ama bu mantık...
Yok yaygınlaşmaya çok... başladı zaten elektrikli otomobillerle özellikle hani biraz daha otomobilleri mekanik aksamıyla değil de tabii. Yazılımıyla konuşmaya başladığımız şu dönemde zaten birçok marka bunu yapmaya başladı, yaygınlaşmaya başladı.
Ama şu da var yani bir taraftan da arabalar yani markalar araba satışından ziyade özellikle aracılar diyelim daha doğrusu galeriler araba satışından ziyade servisten para kazanıyorlar. Yani evet. Araba satışı para kazandırmıyor o yüzden de mutlaka servis gerekiyor fakat bir taraftan da Tesla gibi bir şirketle mesela çıkıp bunu söyleyince acaba nasıl oluyor? Yani mesela tabii TOG için de bu yok hani böyle ben oradan servis vereyim falan gibi. Daha çok servis verme meselesinin o mantalitenin değişecek olması galiba bu işi bir değiştirecek belki de. Bilemiyorum tabii. Beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Devam ediyordun belki de sözünü kestim. İç mekanında oldukça şık bu arada arabanın.
Evet. Evet gayet güzel. Zaten şık bir tasarıma sahipti. Ufak tefek dokunuşlarla daha güzel, daha teknolojik bir alana geçiş yapmış. Bu arada yine iç mekandan devam edeyim. Zaten bu tarz araçların özellikle zaten dış tasarımdan baktığımızda arka camı oldukça yatık ve dar kalıyor. Bunlarda genel bir geri görüş problemi oluyor. Biraz daha dar açılı oluyor. O yüzden bunda dijital dikiz aynası da donanımlar arasına dahil edilmiş ve head-up display yani ön cama yansıtılan renkli gösterge bilgi ekranı geliştirilmiş, güncellenmiş. Bu şekilde güncellemeler yapılmış. Bu arada Genesis'in mevcut modellerinde bulunan artırılmış gerçeklik destekli navigasyon sistemi de EV6'nın donanımları arasına eklenmiş. Böyle teknoloji destekleri, güncellemeleri yapılmış. Tabii ki benim adıma en azından böyle elektrikli otomobil denince ilk akla tabii ki böyle menzili gelir ya ya da elektrikli otomobil bazı kullanıcılar için, tüketiciler için performans demektir. Performansına bakarlar. Hani güçlü olmasına evet. Bakarlar. EV6 makyajla beraber daha büyük bir batarya ile geliyor. 77.4 kWh'lik bir bataryası vardı. Artık 84 kWh'lik bir batarya var. Yani bu çok büyük artış değil ama özellikle Kore'deki değerlere baktığımızda 475 km'den 494 km'ye çıkarmış. Yani baktığımızda aşağı yukarı 20 kilometrelik bir artış ama elektrikli otomobillerde bence yani 5 kilometrenin bile bir önemi var. En nihayetinde aracı.
Yeri geldiğinde o 5 kilometre seni ulaştırabilir ya da kalabilirsin. Çok doğru söylüyorsun. Evet bravo.
Evet aynen öyle. Onun dışında zaten ben Hyundai'nin yani Hyundai grubunun genel olarak elektrikli otomobillerini beğenme sebebim zaten 800 voltluk mimariye sahip olması. Günümüzde hani lüks modeller harici birçok araç hala 400 voltluk sisteme sahipken bunların üst versiyonlarında 800 voltluk sistem kullanıyor. O yüzden 350 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip bunlar. %10'dan %80 doluma 18 dakikada sadece 18 dakikada ulaşıyor. Bu özelliği de tabii ki yeni bataryayla da devam ediyor. Dediğim gibi bir sonraki tarafta işte performans tarafı oluyor. Standart arkadan itişli versiyon 168 kW yani 225 beygir maksimum güç 350 Nm tork sunuyor. Çift motorlu ise 320 beygire kadar çıkıyor burada. Bunlarda çok büyük bir değişiklik yok ama Kia şunu belirtiyor. Süspansiyon sisteminin hani yol tutuşu açısından sürüş keyfi vermesi açısından daha da güncellendiği, iyileştirildiği ve motorların daha sessiz hale getirildiği belirtiliyor. Biliyorsun elektrikli otomobiller, motorlar daha doğrusu içten yanmalı benzinli veya dizeller kadar gürültülü çalışmasa da böyle bir özellikle çok yol sesi almadığında bir vızıltı şeklinde bir tını duyabiliyorsun içeride. Evet. Bazı tüketiciler bundan rahatsız olabilirler bilmiyorum. O yüzden daha sessiz hale getirdiklerini söylüyorlar motoru. Bu da ilginç bir detay olmuş. Son olarak fiyatı söyleyeyim. Kore'de satış sunulacak önümüzdeki aydan itibaren güncel kurla 40.500 dolara denk geliyor fiyatı.
40.500 dolar. Bak şimdi böyle dediğin zaman 40.500 dolar bizim geçen hafta konuştuğumuz Rifter'la aşağı yukarı galiba böyle bir yere geliyor. Evet. Yani hani Rifter'la bunu ama tabii bunu Kore'de alabiliyorsun yani 40.500 dolar. Tabii. Şöyle bir hemen hızlıca bakmak istiyorum. 40.500 dolar. Kaç dele bakalım. Hemen söylüyorum. Evet, 1 milyon 300 bin. Bak şimdi 1 milyon 300 binmiş. Kore'de fiyatı bu. Bize geldiği zaman geçmiş olsun .com çarpı diye çıkıyor zaten. Yapacak bir şey yok. Evet, peki. Neyse, ne yapalım? Bunu da yani dost acı söyler, kardeşimiz de acıyı söyledi. Hemen Çin yakasına doğru geçmek istiyorum şimdi. Madem öyle, çok da güzel bir araç. Gene BYD'den güzel araçları, güçlü araçları yapmayı biliyor. Şık araç yapmayı biliyor bu adamlar. Gerçi çok böyle markası şurada çok önde bağırmış ama yine de...
Evet, biraz orada Fordvari olmuş. Hani ön tasarımı, gerek ışık imzası böyle hafiften evet, andırıyor. Böyle ön panjura kocaman bir BYD yazısı, ki Ford'un bu agresif pick-up evet, kamyon modellerinde evet, görüyoruz kocaman bir Ford yazısı. Hani orası biraz açıkçası bana Ford'u anımsattı diyebilirim. Net
doğru, net tabii, evet. Belki de bu, hani bu araçların kullanıcıları bunu mu seviyor, belki de bilemiyorum. Belki de o yüzdendir.
Olabilir.
Hani Ford falan işte, BYD falan bağıracak böyle, ben BYD'yim abi falan diye. Logo tabii, hem logo hem logotype olduğu için de böyle, bilemiyorum. Evet, özellikle nedir bu? Elektrikli bir araç mıdır yoksa hibrit mi?
Hibrit, plug-in hibrit dediğimiz, yani şarj edilebilir hibrit dediğimiz bir sisteme sahip. O yüzden birazdan da oraya geleceğim. Türkiye pazarına da uygun aslında. Ama oraya gelmeden önce tabii ki biraz tasarımından ve özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi baktığımız zaman çok heybetli duran bir görüntüsü var. Şöyle 5,5 metreye yakın bir uzunluğu var. Aslında böyle Kuzey Amerika pazarı. Bu arada Çinli bir otomobilden bahsediyoruz ama tanıtımı evet, Meksika'da yapıldı. Yani baktığımız zaman Amerika taraflarında bir tanıtımı yapıldı. Evet. Kuzey Amerika pazarında satılan ya da ülkemizde de satılan Ford Ranger veya oralarda satılan Chevrolet Colorado modeli gibi onların segmentinde olan, onlara rakip olan bir model. O yüzden yani çok büyük bir kamyonet olmadığını söyleyebiliriz hani buradan segment olarak. Onun dışında dediğim gibi heybetli bir tasarım var. İç mekanına baktığımız zaman otomobilleri andırmayan, binek araçları andırmayan bir tasarımı ve hani konfor açısından şimdilik değerlendiremiyoruz ama teknolojik olarak veya işte hani görünüm olarak otomobilleri aratmadığını söyleyebiliriz. Hatta 10.25 inçlik dijital gösterge paneli, 12.8 inçlik multimedya ekranı, ki multimedya ekranı BYD dediğimizde zaten dikey veya yatay olarak döndürülebiliyor demek. Her modelinde bunu kullanmayı tercih ediyor BYD. Bunun gibi aslında birçok özelliği var. Tabii ki buradaki en önemli özelliği nedir? Plug-in hibrit, şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olması. Burada ne sunuluyor? 1.5 litrelik turbo benzinli motor var. Onun dışında elektrik motorları var. Toplamda 430 beygirlik bir güç sunuyor bu sistem. Çok fazla detay yok burada. Tork değeri falan belirtilmemiş. O yüzden sadece 430 beygir güç sunduğunu biliyoruz. Maksimum güç, ki bir pick-up için şu anda 430 beygir gayet yüksek bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 0-100 hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor. Hani buradan bile ne kadar güçlü ve ne kadar performanslı bir araç olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Batarya kapasitesi henüz belli değil ama verilen değerlere göre 100 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunduğu belirtiliyor. Ve bataryası 20 dakikada %30'dan %80 doluma ulaşabiliyor. Zaten plug-in hibrit araçların en önemli özelliği, klasik hibritlerden ayıran en önemli özelliği, saf elektrikli sürüş menziline sahip olması. Bunun da 100 kilometreye kadar elektrikle sürülebilir olması gayet iyi bir araç olmasını, evet, tercih edilebilecek bir araç olmasını sağlıyor. Baktığımız zaman yük taşıma kapasitesi biraz küçük. 835 kilogramlık yük taşıma kapasitesi var ama aracın hani kendisi de ağır bataryalardan dolayı. Belki küçük bir, yani küçük bir bataryadır büyük ihtimalle plug-in hibrit olmasına rağmen, onun da evet, ekstra bir ağırlığı var. O yüzden bir tık düşük kalmış yük taşıma kapasitesi. Römork çekme kapasitesiyle ise 2,5 ton burada. Tabii ki ön arkada bağımsız süspansiyonu, virtüel özelliği bile var yani. Hani burada plug-in hibrit araçlarda pek alışık olmadığımız özellik. Virtüel özelliği neydi? Aracın bataryasındaki elektriği, enerjiyi başka elektronik cihazlara güç vermek için kullanabiliyorduk, ki bunun da hani böyle küçük doğa kaçamaklarında kullanılabilecek, arazide, toprakta kullanılabilecek bir araç olduğunu düşünürsek VTOL özelliği tam uymuş burada. Kesinlikle. Neden Türkiye'ye uygun bir araç diyorum? Bir kere plug-in hibrit olması, yani %100 elektrikli olmaması bu markayı, BYD'yi bizdeki önlemlerden sıyırıyor. Nedir o önlemler? Bir kere ilave gümrük vergisi, %100 elektrikli araçlara %40 ilave gümrük vergisi uyguluyorduk. Bir de onun dışında ne getirilmişti? 20 servis, en az Türkiye'nin tüm bölgelerinde en az 20 adet servis açma zorunluluğu vardı. Ama bu plug-in hibrit bir model olduğu için onlardan sıyrılıyor. Tıpkı BYD'nin yeni getirdiği SUV, CLU gibi buradan. Evet. Bir de kamyonet olduğu için, ticari araç sınıfına girdiği için bizdeki otomobil ÖTV'si uygulanmıyor. Yani
çok doğru.
%4 ile %10 arasında değişen bir ÖTV uygulanıyor bildiğim kadarıyla. Kamyonet pick-up olduğu için. Buradan da zaten bir ÖTV avantajı oluyor. O yüzden Türkiye'ye gelse tercih edileceğini ve çok iyi satışlara ulaşabileceğini düşündüğüm bir model. Ama bununla evet. ilgili markaya veya ajansına iletişime geçtiğimizde henüz bununla ilgili bir bilgi olmadığını söylediler. Belki hani gerekli talep görürlerse bu konuda gerekli iletişimler sağlanırsa Türkiye'ye getirmeyi düşünebilirler. Ama şu an Avrupa için bile herhangi bir şekilde açıklanmış bir şey yok. Meksika'da tanıtıldığını söylemiştim. Güzel bir model.
Evet, çok güzel. Baby Shark. Gayet güzel
ben satacağını düşünüyorum.
Valla ben katılıyorum sana %100. Çok gerçekten dediğin doğru. Özellikle rakamlara bakınca fantastik rakamlar bence. Yani ÖTV olmadı, yani ÖTV'nin düşük olmasından dolayı söylüyorum. Yoksa evet. değil. Hani ne var, ne fark var ÖTV olunca ne oluyor? Pardon, ticari olunca ne oluyor? Bir, tabii bu araçla 15 Temmuz köprüsünden geçemiyorsun. İkincisi, her yıl muayene yaptırıyorsun. Normal şartlarda bir araç aldığında ilk 3 yıl hatırladığım kadarıyla muayeneye ettirmiyorsun. Sonra 2 yılda bir muayeneye gidiyorsun. Halbuki ticari araçlarda her yıl sıfır da alsan her yıl muayeneye gidiyorsun.
Evet.
Böyle bir fark var. Ama tabii
bir de hız limitlerinde
fark,
otomobillere göre, yani yerine göre bir 10 puan düşüş oluyor.
Evet,
yani
aynen öyle. 20 ve 10 kilometre puanla.
50 ile gidiyorsun.
Doğru. Yani mesela ben net söyleyeyim şöyle işte 80, yani 80 yazdığı yerde biz 70 veya 60'da gidiyoruz. Ondan sonra 90, yani 100, gerçi tabii 130'sa mesela 110'la gidiyorsun. Otoyolda 100, evet. 130'sa 110'la gidiyorsun. 140'sa 120 ile gidiyorsun falan. Yani tabii bunu aslında bu rakamları belki biraz güncellemek lazım. Yani bu araçlar, bu araç da öyle. Son derece yeni teknolojik araçlar tabii. Yani eski işte nasıl yapacaksın onu da çok kestiremiyorum ama yani eskileri de var. Şimdi eskilerine de onu, o hızı sunduğun zaman belki o tehlikeli olabilir. Ama gene aslında ben İstanbul'da başladı. Onu da daha önce söyledim. Mesela bazı tünellerde, benim de ceza yediğim tünellerden işte orası diyelim girerken yazıyor orada işte 80 yazıyor, 70 yazıyor. Giriyorsun 70'le giriyorsun, sana 60'mış meğersem orası. Şimdi mesela bakıyorum artık onlarda güncellemeler var. 70-70 mesela 80-80 aynısı, yani hızlar eşitleniyor. O yüzden ufak bir değişim var ama tabii hani köprüden geçmiyorsan yılda bir muayenenin de arabayı alırken %100 üzerine eklediğin bir para vermektense yılda bir muayeneye gitmenin hiçbir zararı yok. Yani o gayet kabulleniyor. Hatta yani sadece ceza yemeyecek olsan daha gecikmeli git, gecikmeli öde bir şey var ama ceza yersin yani. Trafikte ceza yeme o zaman. Ama yani yine de seni araba sıfır alıyormuş gibi yakmaz. Bunu ben söylediğim için lütfen birileri izleyip ha öyle mi, bir dakika biz bir de buna çakalım yar iyi demesin rica ediyorum ama hani hiç değilse şuradan olmasın. Hakikaten mantıklı bir araç. Özellikle senin söylediğin virtüel özelliğiyle beraber ki şurada da resimler arasında vardı. Mesela işte doğada hem kamp yapıyor, işte hibrit araban orada, oradan da ver elektriği, kullan. Şahane yani.
Müthiş bir kombinasyon.
Jeneratör gibi kullan, bence son derece mantıklı.
Şey sıkıntısı da yok, %100 elektrikli araba gibi tabii ki, yani bir anda siz enerji verdiğinizde bataryası bitecek diye konuşmuyorum ama hani bunda sonuçta benzinli motor ve yakıt deposu da olduğu evet. için aman bataryam biter de ben burada kalırım endişesi de yok. Çünkü zaten depon dolu. Benzinli motorla devam etmiyorlar yani.
Vallahi bence şahane. Peki fiyat açıklaması var mı sevgili Barış?
Yok şu an için şöyle bir bakıyorum. Yanılmıyorsam hemen bakacağım.
15 bin dolar diyeceğim. Ben de buradan seni
pol pol civarında bir şey hatırlıyorum ama evet 53 bin dolarlık Meksika'da bir fiyatı tamam. varmış. Yani 53 bin dolara denk gelen bir fiyatla satışa sunulmuş.
Şimdi tabii 53 bin dolar, bir tahmin yapalım. 53 bin dolar kaç TL diye hemen şey yapıyoruz. Bakıyoruz efendim 1 milyon 706 binmiş. Buna işte bir hani %10 eklersen demek ki 2 milyona yakın bir fiyatı olur Türkiye şartlarında normalde. Yani bakarsak
2 milyonun biraz üzerine çıkar gibi.
Çıkar gibi biliyorsun. Peki tamamdır. Teşekkür ediyoruz abiciğim. Sağ ol, eksik olma. Peki yani şimdi 1.800 buna mı vereceğim, Rifter mı falan diye bir düşünenler hemen ticari kafalar çalışmaya başlıyor. Okey, peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir başka habere geçelim. Tamam diyorsan eğer, seni bugün çok yorduğumu düşünüyorum ben bir taraftan da.
Estağfurullah.
Evet, sevilen bir araç. Çok da yeni bir modeli. Seat Leon. Ne oldu, ne değişti? Böyle buradan bakınca sanki bir şey değişmiş görüyorum ama sen bir şey anlatırsın belki.
Evet, dış tasarımda aslına baktığımız zaman yani makyaj mı desek, yarı makyaj mı desek, model yılı güncellemesi mi desek, hani o tarz bir şey, artık nasıl adlandırırsanız adlandırın, böyle bir güncelleme geldi Seat Leon'a. Dış tasarımda zaten fotoğrafta anlaşıldığı kadarıyla herhangi bir değişim yok. Dış tasarımda sadece opsiyon olarak sunulan Matrix LED farların grafiklerinde ufak bir değişim yapılmış. Onun dışında Seat Leon, tanıdığımız Leon, yani herhangi bir değişim yok. Ama onun dışında iç tasarımında bayağı bir değişiklik var. Nasıl bir değişiklik var? Volkswagen grubunun diğer modellerinde de, yeni modellerinde görmeye başladığımız büyük multimedya ekranı Leon'da da yerini almış durumda. Hatta şöyle hemen bir bakıyorum. Zaten fotoğrafta net bir şekilde o kocaman ekranı, multimedya ekranını görüyoruz. Hemen altında multimedya ekranının ne var? İşte klima ayarlarının yapıldığı böyle dokunmatik kaydıraç dokunmatik dediğimiz şekilde kontroller var. Arkası aydınlatılmış, aydınlatılmış arka plana sahip. Biliyorsun Volkswagen ilk modellerinde bu vardı ama aydınlatma yoktu. Tüketiciler bayağı bir şikayette bulunmuştu. Artık yeni modellerde buna geçiş yapmaya başladılar. Onun dışında ekranın boyutu 12.9 inç opsiyon olarak sunulan. Standart olarak sunulan ise 10.4 inç. Biz büyük ihtimalle fotoğraflarda 12.9 inçlik opsiyon
bence de. Bu baktığımız zaman öyle görünüyor. Ama evet, yani her ikisi de ideal. Yani bilmiyorum 12.9'a ihtiyaç var mı, çok kestiremedim ama bence bu bile çok iyi. Evet.
Ya evet, hani bir de konsolda hani artık bu kadar kocaman ekranı konsolun içine gömemeyeceğimiz için tablet ekran şeklinde konsolun ön tarafına tutturuluyor bunlar ama bak bana göre hani konsolda çok büyük duruyor. O yüzden 10.4 inçlik seçenek gayet iyidir diye düşünüyorum.
Evet.
Onun dışında yeni 10.25 inçlik dijital gösterge paneli var. Bunun gibi iç mekanda güzel değişiklikler yapılmış. Bir de ne eklenmiş? Artık soğutma özelliğine de sahip olan 15 wattlık kablosuz cep telefonu şarj ünitesi eklenmiş Seat Leon'a. Bu da beklenen, sevilen, istenen donanımlardan bir tanesiydi. Motor gamında da değişiklik var. Artık giriş seviyesinde yer alan 1.0 litre 3 silindirli motor Leon'da yer almıyor. Artık 1.5 litrelik TSI motorlardan devam ediyor. 115 beygir ve 220 Nm tork üreten 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen motor giriş seviyesinde yer alıyor. Plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit seçenek güncellenmiş. E-hibrit denen versiyonda 1.5'te TSI motora ek olarak bir elektrik motoru görev yapıyor ve toplamda 204 beygir maksimum güç sunuyor burada ve batarya daha büyük eskisine kıyasla. 19.7 kWh'lik bir bataryamız var. Bu yüzden saf elektrikli sürüş menzilde 100 kilometreye kadar ulaşıyor. Artık şunu konuşmaya başladık plug-in hibritlerde de. Birçok modelde plug-in hibrit seçeneği görmeye başladık ve bu seçeneklerde saf elektrikli sürüş menzilinin 100 kilometrelere, hatta bazı, tabii ki fabrika verilerine göre konuşuyorum, bazı modellerde, özellikle Çinli modellerde 200 kilometrelere kadar çıktığını görüyoruz. Bu da iyi bir değer. Özellikle şehir içi kullanımda, işe git gel gibi durumlarda, hani her gün kullanırsak 100 kilometre işe gidip gelen birisi için saf elektrikli sürüşte gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu da güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Leon, bildiğimiz Leon, herhangi bir değişiklik yok. Bu tarz, yani 3 silindirli motorun gitmiş olması, yeni plug-in hibritin gelmiş olması ve iç mekanda yapılan teknolojik değişiklikler özet olarak sıralanabilir.
Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir güncelleme verdin. Şimdi hemen bir başka araca geçmek istiyorum. Bu sanki render görüntüsü gibi görünüyor ama hangi araca bakıyoruz? Nedir bu araba?
Bu sefer de Fransa'ya gittik. Artık geziyoruz böyle.
Hem Avrupa'yı dolaştık vallahi bugün sayende.
Biraz Çin'i, biraz Türkiye'yi dolaşmış olduk. Artık son haberimizi Fransa'da vermiş olalım. Renault zaten Rafale'i tanıtmıştı. Hani otomotiv dünyasını
bizden
veya başka yerden takip eden izleyicilerimiz Rafale'i tanıyordur. Böyle D segmenti büyük. Renault'un coupe SUV tasarıma sahip modelleri arasında amiral gemisi diyebileceğimiz, biliyorsun Arkana var. Arkana biraz daha kompakt. Bu artık D segment amiral gemisi bir model. Tanıtılmıştı ama ilk tanıtıldığında işte önden çekişli, sadece hibrit seçeneğe sahip bir versiyon tanıtılmıştı motor olarak. Ama artık Renault bu tarafta tabii ki D segment bir araç üretiyoruz. Madem bu kadar gösterişli bir araç üretiyoruz, neden 4x4 seçeneği de olmasın deyip yeni bir versiyon çıkardı karşımıza. Öbürü de tabii ki çok güçsüz değildi. 200 beygir güç üretiyordu yanılmıyorsam. Bu artık 4x4 versiyonda 300 beygirlik maksimum güç üretiyor bize.
Çok iyi.
Tabii ki önden çekişti. Yani 4x2 modelin, standart hibrit modelin aynı benzinli motorunu kullanıyor ama ondaki motor biraz daha güçsüzdü. Burada 150 beygirlik versiyonunu kullanıyor. Tabii ki 3 tane elektrik motorunun da desteğiyle toplam maksimum güç 300 beygire kadar çıkıyor. 3 tane elektrik motoru diyorum burada. Onu da kısaca özetleyeyim. 2 tanesi bunların ana elektrik motoru. Bir tanesi de yardımcı elektrik motoru. Ana elektrik motorların bir tanesi ön aksa, bir tanesi arka aksa konumlandırılmış. Arkadaki motor sayesinde 4 tekerlekten sürüş sağlanıyor. Bunlar tabii ki güçlü motorlar. Hani baktığımız zaman 50 kW civarında bir güç üretiyor. Arkadaki ise 100 kW'a kadar güç üretiyor. Yani arkadaki daha güçlü bir motor. Yardımcı elektrik motoru dediğimde 25 kW'lık böyle yine ön aksta bulunan, daha çok araca kalkışlarda destek olması, benzinli motorun çalıştırılması, onun dışında vites geçişlerinin kontrol edilmesi gibi bazı görevleri olan küçük bir elektrik motoru. Bu sayede 300 beygirlik güce ulaşan bir araçtan bahsediyoruz. 4x4 sisteme sahip olması zaten ayrı bir olay. Plug-in hibrite sahip olması yine dikkat çeken bir detay ama donanım seviyesi olarak Esprit Alpine donanım seviyesine zaten Renault'da alışmıştık. Bunda bir üst seviyesi var artık. Şöyle yanlış söylemeyeyim. Atelier Alpine adı verilen farklı bir donanım seviyesine geçiş yapmışlar. Burada işte gövde rengi biraz daha farklı. Arkada siyah, parlak siyah bir spoiler getiriyor ve farklı donanımlar getiriyor. Nedir bunlar? Arka aks yönlendirme sistemi ve agility control, yani çeviklik kontrol olarak çevirebileceğimiz, evet, ayrı bir böyle sürüş moduna sahip bir menü getiriyor. Bu menüden aracın uyarlanabilir süspansiyon sistemini ve arka aks yönlendirme sistemini kombinasyon olarak nasıl davranacağını seçiyorsunuz. Konfor modu var, dinamik modu var, spor modu var. Yani aracın diğer mevcut modlarından ayrı olarak bu iki sistemi kontrol eden bir menü olarak adlandırabiliriz bunu. Böyle gelişmiş bir model. Rafale Türkiye'de görür müyüz bilmiyorum. Umarım görürüz, deneyimleme şansımız, umarım, olur ama özellikle bu seçeneği, bu bayağı vahşi olmuş yani. Arka aks yönlendirmesi, uyarlanabilir süspansiyonu, bayağı vahşi bir araç olmuş. Ben o yüzden burada görmeyi isterim açıkçası.
Doğrusu sana katılıyorum. Hiç başka bir şey de söylemek istemiyorum. O hani sen şey demiştin Rafale anlatırken, adının nereden aldığını anlatırken Fransız savaş uçağından aldığını söylemiştin yanlış, evet, hatırlamıyorsam. O yüzden hani o saldırgan görünüm veya işte o güçlü görünüm tabii oradan da yansımış ve özelliklere de bunu yansıtmışlar. Jantlar falan da, ne bileyim, diğer konularda işte tabii Atelier diye mi okunuyor bilemiyorum ama Alpine'in bu imzası da gerçekten çok keyifli duruyor.
Evet.
Yani heyecan verici bir araç olarak görünüyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Bir fiyat falan şimdilik bilmiyoruz, etmiyoruz ama Türkiye'de görmeyi istiyoruz. Renault'a buradan selamımızı çakalım. Onlar hani Türkiye önemli bir ülke Renault için. O yüzden isteriz ki Türkiye'de de görelim. Umarım kırpılmamış, hani ama satılabilir de olan böyle bir taraftan da düşünüyorum yani. Hani onu istiyorsun ama peki biz bunu acaba yapabilir miyiz, öyle vergiye şuna buna uydurabilir miyiz diye düşününce.
Evet.
Falan filan. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hemen şöyle şurayı artık kapatalım ve gelelim. Çok teşekkür ediyorum. Ya, hakikaten şahane anlattın. Ben seni biraz böldüm ettim ama umarım iyi bir katkı olmuştur. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler ve sözü sana bırakıyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.
Evet, ben de her zamanki gibi yineleyeyim. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız ya da bizi ilk defa izlediyseniz ve beğendiyseniz öncelikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, bu videoyu sevdiklerinize, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve beğenmeyi ve sadece emoji bile olsa yorum atarak bizlere destek olmayı unutmayın. Bu bizim motivasyonumuz ve YouTube algoritması için önemli. Daha sonraki videolarda, serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.